Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri ve Erkam TV'nin güzide izleyicileri, hepiniz hoş geldiniz. Bir Helal Hayat programında daha sizlerle birlikteyiz. Yine konuğumuz, daimi konuğumuz, GİMDES Genel Sekreteri, Gıda Mühendisi Hayrettin İşbilir hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum
Allah
tekrardan.
razı olsun. Geçtiğimiz bölümde margarinler konusunda konuştuk. Margarinlerin içindekilerini konuştuk ve detaylıca güzel bir program oldu. Bu hafta da biraz daha dinleyicilerimizden, izleyicilerimizden gelen yorumlar üzerine de konuşalım istiyorum. Aynı zamanda yine bir ürünü içeriğine girelim, detaylarına bir bakalım ne olup ne bittiğini. Elimizde bugün bulyon var. Bulyonların içerisinde neler var ve bu bulyonlar nerelerde kullanılıyor ve en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi. Yani herkesin evde de kullandığı ve endüstride de kullandığı, yani dışarıda restoranlarda, yemek catering firmalarında çokça kullanılan ürünlerden bir tanesi. Bunların içerisinde neler var, neler yok? Yani bunları bir bilelim, öğrenelim. Ve tehlikeleri var mı, yok mu? Bunun detayına biraz girelim istiyorum.
Girelim. İçindekileri sen mi okursun yoksa?
İçindekileri ben okuyayım. İçindekileri okuduktan sonra detaylarını sizden alalım inşallah.
Tamam.
İyotlu tuz diyor hocam.
Tamam, yani iyot yemeklik tuzlara zaten iyot ekleme konusu bir kanun çerçevesinde yapılıyor. Sadece tuzlarda 3 adet topaklanma önleyici madde kullanılıyor. Şimdi o orada mesela yazmıyor. Bak ne dedik? İçindekilerin de içindekileri var.
Evet.
Şimdi iyotlu tuz dediği tuz sofralık tuzdur. %99 söylüyorum. Onda topaklanma önleyici madde vardır. 3 tane madde var. Yani yaygınca kullanılan. Aslında daha fazla ihtimaller var ama benim gördüğüm piyasada şimdiye kadar bu 3 taneden başka görmedim. E551 silikon dioksit. E536 potasyum ferrosiyanür. E535 sodyum heksasiyanoferrat. Yani telaffuzda bile zorlandığımız
Evet.
değişik değişik
Yani ben onu
isimler.
hiç tekrar etmeyeyim
Evet.
zaten.
Şimdi biz bunlardan 2 tanesine izin veriyoruz. Silikon dioksitle E551 ile E535'e izin veriyoruz. Silikon dioksitin sadece soluma ile ilgili bir ciğerlere zarar vereceğine dair bazı çalışmalar var ama solunmadığı takdirde sen bunu tükettiğin durumda herhangi bir problem olmayacağı için olmadığına dair çalışmalar elimizde mevcut olduğundan biz bunlara evet diyoruz. Tabii E536 potasyum ferrosiyanür zararlı olduğu net kanıtlanmış, ispatlanmış. Bunun aksini iddia edenler de var ama biz tedbirli olmak haysiyetiyle bunu yasakladık.
Yasakladınız.
Standartlarımız gereği biz yıllardır E536 potasyum ferrosiyanüre helal sertifikalama yapmamaktayız. Ama haramdır değil, tayyip değildir diyoruz.
Tayyip
Yani
standartına göre.
katkıları ikiye ayıralım. Helallikle ilgili şüphesi olanlar ya da problemi olanlar, tayyiplikle ilgili problemi olanlar.
Burada E536 tayyiplikle
Evet,
alakalı
tayyiplikle
sorunu
ilgili
var.
sorunu olan, sağlığa zararlı olduğuna dair çalışmalar olan bir katkı.
Burada şimdi bir soru daha geliyor aslında. İyotlu tuz diyoruz ya, şimdi dediğiniz şeylerde burada genelde endüstride kullanılan çeşidi bunun nedir diye düşününce, hani bu herhalde maliyet açısından bakılır en çok. Bu
Topaklanma
açıdan
önleyicinin mi?
evet, topaklanma önleyicilerde.
Topaklanma önleyicinin zaten adı üstünde. Topaklanmasın. Yani tuz durduğu yerde taşlaşmasın. Aksın. Akışkan olsun. Yoksa taş gibi bir tuzu parçalamak zorunda kalacak.
Yani bu üç
Mesele bu.
maddenin üçü de içinde olabilir mi? Bu iyotlu tuzun.
Üçü aynı anda olmaz. Bir tanesini seçerler.
Bir tanesini seçerler.
Bunlardan en amaca uygun olanı
Ve maliyeti
E536'dır.
en uygun olanı.
Maliyet olarak da daha uygundur.
Onu
E536.
kastettim.
E535 buna direkt alternatif bir üründür. Maliyet olarak bir tık daha fazla olabilir ama çok çok fark ettirmez. Çünkü çok az kullanılıyor bunlar.
Bunu şeyden dolayı soruyorum. Endüstriyel bir bakış açısıyla, hani maliyet düşürme mantığı içerisinde hareket edilecek olursa hangisini kullanırlar acaba sorusunun cevabı mahiyetinde size sormak istedim.
Maliyetten dolayı değil ama akışkanlığı en iyi yapan ve topaklanmayı en iyi organize eden bir katkı hangisi dersen E536 derim. Yani zaten sektör şimdiye kadar hep bunu kullanmıştı. Biz meşhur markalar var. İsmini zikredemiyorum. O meşhur markaların tek tek uygunsuzluklar yaza yaza yaza yaza kaç sene içerisinde hepsinin E536'yı bırakıp E535'e ya da E551'e geçmesini sağladık. Hamdolsun GİMDES olarak. Ama hala piyasada E536 kullanımı var. Yani eskisi gibi yaygın değil ama hala mevcut. Biz izleyicilerimize de E536 içerikli tuzları kullanmamalarını burada en uygun şey yani yapılacak en iyi aslında iş kristal tuz alıp değirmenle kendimiz öğütelim. Hani vardır ya tuz değirmenleri.
Evet.
Baharatlarda da vardır. Zaten ona bir katkı girmez. Evlerimize en aslında uygun alabileceğimiz hani daha kullanışlı kristal kaya tuzu. Mümkünse kaya tuzu daha sağlıklı. Kendimiz de değirmende öğüterek kullanırsak zaten topaklanma sıkıntısı da olmaz.
Bitkisel yağ, palm yağı diye geçiyor içerisinde.
Şimdi bitkisel yağ, palm yağı. Tamam, bitkisel yağ ama bu hidrojenizasyon var mı? İçindekilerini söylüyorum. İnteresterifikasyon.
Bir tanesinin de tamam bunda problem yok deyip geçecek miyiz acaba? Onu çok
evet,
merak ediyorum.
Yani ben de merak ediyorum. Yani sonucunu biliyorum aslında ama yine merak ediyorum. İnteresterifikasyon var mı? Bunlar mesela belirtilmiş değil. Ayrıca bu palm yağında yine işte renklendirici, aromalandırıcı, emülsifiye edici ajanlar var mı? Bakın hepsi bunların muhtemel. Çünkü palm yağı deyip böyle hani ağaçtan topla palm yağını sık öyle bir şey yok yani.
Yani şimdi ayçiçek yağı dediğimizde mesela ayçiçek yağının böyle çeşitleri var mı dediğiniz gibi?
Elbette ayçiçek yağını hani dedim ya portakal suyu. Zannediyoruz ki portakal suyu. Hayır, bunu elde ederken enzim kullanılıyor. Yardımcı proses yardımcıları var.
Tamam, palm yağında
ayçiçek yağı da böyle. Ayçiçek yağını elde ederken bir sızma ayçiçek yağı elde edilir. Bir de ekstraksiyondan gelen ayçiçek yağı elde edilir. Bunlar birleştirilir. Henüz tüketim uygun değildir. Hani şöyle anlatmaya çalışayım. Bir zeytinyağını sıktığımızda onda elde ettiğimiz yağın adı sızma zeytinyağıdır.
Evet.
Ve direkt kullanıma uygundur. Tadı, kokusu sadece raf ömrü düşüktür. Hı hı. Onu bazı filtrasyonlardan geçirip raf ömrünü arttırmak gerekir. Çünkü içindeki o partiküller mayalanma yapar, bozar. Hı. Ama bir ayçiçek yağını, bir mısır yağını direkt sıktığımızda elde ettiğimiz yağ yine sızma ayçiçek yağı diyelim. Hani anlayacak dilde konuşuyorum. Hı hı. Tüketim uygun değildir. Yesen miden bulanır. Kokusu, tadı pistir, iğrençtir yani. O yüzden bunun yenilebilir hale getirilmesi gerekir. Bütün ayçiçek yağı, pamuk yağı, mısır yağı, bütün bitkisel yağlar böyledir. Yani zeytinyağı haricindeki birçok yağ da bu böyledir. Mutlaka bunu bir rafinasyondan geçirmek gerekir. Rafinasyon dediğimiz şey zaten birçok aşamadan geçer. Hı hı. Bunu rengini, kokusunu, tadını tüketilebilir hale getirene kadar birçok katkı kullanılır. İşte filtre ajanları vardır. Hı hı. Ondan sonra köpük kırıcılar kullanılabilir. Eğer istenirse yine vitamin ilavesi yapılabilir. Çünkü vitaminler yüksek ısıl işlemde ölüyor, zarar görüyor. Buna tekrar bir ilave olsun diye. Bunlar hep tamamen isteğe bağlı bazıları. Ama şimdi palm yağı deyince tabii palm yağı daha kompleks bir durum olabiliyor. İçerisinde daha farklı hidrojenize olan, esterifiye olan yağların karışımı oluyor. Ama bu karışımlar daha stabil kalsın diye bir takım katkılar da kullanılabiliyor. O yüzden evet, içindekilere hidrojenizasyon var mı? Hidrojenize edilmiş bir yağ kanserojendir. Bugün bunun sağlığa zararlı olmadığını iddia eden artık kimse kalmadı. İnteresterifiye yağ, esterifiye yağlar diye geçer. Bunların da sağlığa zararlarına dair bir takım çalışmalar var. Biz sertifikalama yapmıyoruz. Aksini iddia edenler de çokça var. Biz palm yağlarında ancak fraksiyonel, yani ne hidrojenize ne esterifiye olmayan yağlara ve içindeki kullanılan katkılarında uygun olanlarıyla beraber izin verebiliyoruz. Tabii palm yağı, şimdi burada tüketicilerin aklına şu gelecektir. Hani palm yağı zararlı değil miydi? Palm yağının kendisi zararlı değil miydi? Geçmiş
bölümlerde
biraz bahsettik ama çok kısa. Palm yağının zararlarıyla ilgili yapılan şey tamamen algıdır. Müslümanlara kayan, Endonezya ve Malezya'ya kayan yağ sektöründen rahatsız olan Amerika ve İsrail'in tamamen palm yağı sektörüne çektiği bir operasyon olarak özetleyeyim. Geçmiş bölümlere de bakmalarını hatırlatmış olalım.
Şimdi aroma arttırıcılar diye yazıyor. Bu aroma arttırıcıların içerisinde yalnız bayağı bir maddeler var. Monosodyum glutamat, disodyum inosinat, disodyum guanilat. Ha, bu üç taneymiş. Monosodyum glutamat, disodyum inosinat ve disodyum guanilat.
Evet. O son saydığın iki tanesinin detaylarına çok hakim değilim. Ama ilk saydığın herkes tarafından bilinen bir katkı.
MSG,
monosodyum glutamat. Halk arasında Çin tuzu diye bilinen. Ben aslında yazmazlar diye düşünmüştüm ama yazmışlar. Açıkça yazmışlar. Aslında bunu biraz gizleyebiliyorlar. Gizlemek istiyorlar. Çünkü artık Çin tuzunun zararlarıyla ilgili, yani hani derler ya amiyana tabi Sağır Sultan bile duydu.
Evet.
MSG zararlı. İki tane zararı var. Bu iki zararlarından dolayı bazı ülkelerde yasaklandı. Bizim ülkemizde de bazı sınırlandırmalar getirildi diyelim. Yasak demeyelim. Sınırlandırmalar. İşte çiğ köftelere koymayacaksın dedi bakanlık. Şimdi birinci zarar, bir defa bağımlılık yapıyor. Bağımlılık yaptığı için de obeziteye sebebiyet verdiğine dair bir...
Lezzet artırıcı gibi.
Tabii
yani.
Lezzet artırıcı. Aroma artırıcı yazmışlar. Lezzet artırıcı olarak da söylenebiliyor.
Evet.
Şimdi şöyle düşün. Sen bunu diline aldığında aslında MSG'yi tek başına bak, kristal şekere benzer. Diline koy, hiçbir şey hissetmez. Yani lezzetli bir şey değil.
Onu da soracaktım. Yani sadece MSG'yi yediğimizde
Yok.
çok mu lezzetli bir şey?
Asla. Tamamen içinde bulunduğu lezzeti arttırıyor. Kendisinin tek başına müstakil bir lezzeti yok. İçine bir şey katıldığı zaman, baharatlarla beraber koyulduğu zaman, yani aslında makyajdır. Makyaj demek istiyorum. Bu kelime bence tam oturuyor. Makyaj nedir hocam? Bir şeyi olduğundan daha güzel gösterme sanatı. Yani hanımefendiler kızmasınlar bana da. Hani bir atıfta
Güzel bir
bulunmuyorum.
benzetme oldu ama.
Evet. Yani makyaj bir şeyi olduğundan daha güzel gösterme sanatıdır. Bu da böyledir. Gıdanın makyajıdır diyorum ben. Bir gıdayı olduğundan daha lezzetli göstermeye çalışıyor. Aslında lezzetli değil o. Sen bunu diline aldığında ya çok lezzetli bir şey yiyormuşsun gibi algılıyorsun. Yani bu aslında dille beyin arasında yapılan bir algıdır. Aslında algı operasyonu yapıyor. Tamamen bu katkı. Ve diyor ki sana yani çok lezzetli bir şey yiyorsun. Buna bir haşiye koyuyorum. Haşiyede detayları açıyorum. Çıkışta buranın kartını al, adresini lütfen al. İşte fotoğrafını çek. Yani detaylar da bunlar yani alt başlıklar. Burası çünkü çok lezzetli. Yok böyle bir döner. Yok böyle bir çiğ köfte. Yok böyle bir çorba diyorsanız %99 içinde MSG vardır.
Yani içinde bir lezzet var aslında ama o lezzeti çok ciddi manada artırmış vaziyette
Artırıyor,
insanların
patlatıyor.
algısını artırması
Tabii
gerekiyor.
tabii dilde patlatıyor yani dil ve beyinde ya inanılmaz bir lezzet hocam yok böyle bir şey dedirtiyor.
Bu nasıl bir buluştur? Çok da merak ettim ben. Yani Çin tuzu dedikleri bu muydu
Bu
MSG?
Çin tuzu bu ve bunu şimdi lezzet artırıcı ya abi her şeyi kullanıyorlar. Şimdi sen burada belki bulyondan bahsediyoruz ama yani bulyon da dahil olmak üzere bu Çin tuzunun girmediği yer neredeyse yok. Yani hazır soslar, hazır çorbalar, soslu çerezler, soslar, piyasadaki işte çeşniler, harçlar vesaire,
Şimdi
dönerler, kebaplar.
bulyonu çorbaların içerisine, yemeklerin içerisine atarken işte bir lezzet artırsın, bir et
Aynen.
aroması versin diye atıyorlar.
Ben aslında şöyle diyorum. Aşçılığına güvenmeyenler bunu kullanır. Aşçılığına güvenen zaten kemik suyuyla lezzet artırıcı, lezzet patlayıcı tabiri caizse bileşenleri kendisi yaparak, kemik suyu kaynatarak, soğan koyarak, defne koyarak, karabiber tanesi öğüterek, sarımsak ezip de koyarak bu lezzeti yerine getirebilecekken bununla uğraşmak istemeyen, kendine güvenmeyen aşçılar diyelim biz buna. Biraz da böyle hani sitem edeyim. Hazır hemen al bulyonu koy. Niye efendim? Ben et suyu kaynatmak istemiyorum. Ben kemik suyuyla uğraşamam. Çünkü 8-10 saat kaynaması lazım falan. Yani halbuki yani biraz doğal, biraz daha sağlıklı. Halbuki kemik suyu kaynatsan sen oradan sadece lezzet almayacaksın. Kolajen alacaksın. Kondroitin sülfatı alacaksın. Glikozamini alacaksın. Ondan sonra biz bunları tüketmediğimiz için bunlardan eksiklik yaşıyoruz. Doktordan gidip takviye alıyoruz sonra yani maalesef.
Çok güzel bir açıklama oldu. Nişasta diyor hocam. Nişasta da bir sıkıntı var
Nişasta
mı?
da şöyle. Nişastanın elde edildiği kaynak mısırsa, orada belirtmişim bilmiyorum. Mısır ya da
Yok,
buğday.
belirtmemiş.
Belirtmemiş. Yani tahmin ediyorum mısır nişastasıdır. Mısırın GDO'su ile ilgili bir detay olabilir. Modifiye nişasta olsaydı yine belirtirdi diye düşünüyorum ama bazen belirtmeyebiliyorlar. Bazen de modifiye nişasta oluyor. Genetik modifiye değil. Nişastayı alıyorlar. Ya alkali, ya asit, ya da enzimle modifiye ediyorlar. Ne demek modifiye etmek? Genelde su tutuculuğunu ya da nasıl diyeyim bir davranış diyeyim ben buna. Davranış daha güzel bir kelime. Bir gıda, bir katkıya, bir katkının ya da bir ürünün davranışını değiştirmeye çalışıyorlar. Yani ne demek? Mesela örnek veriyorum. Bir nişasta atıyorum birebir su tutar diyelim. Farazi rakamlar. Atıyorum 1 kilo nişasta 1 kilo su tutabiliyor. Ama sen buna su tutturup sonra tekrar bu suyu uçurtup tekrar bu nişastayı kuruttuğunda su tutmayı öğreniyor ya. Artık birebir değil de 1,5 daha tutmaya çalışıyor. Nişastayı sen aslında su tutmayı öğretiyorsun. İlginç değil mi hocam?
Çok ilginç.
Evet biz buna gıdada şey deriz. Modifiye etmek deriz. Yani buna öğretmek diyelim. İşte modifiye diye geçiyor.
Ekleme
Evet ekleme, bir
üzerine
şeyler ekleme, öğretme, ilave etme.
davranışına bir şey ekliyorsun.
Aynen davranış
Aslında
çok önemli. Davranış yani
davranışına
bu
bir şey
kelime bizim
ekliyorsun.
gıdacılar aleminde şeydir yani. Davranış diye geçer. Yani gıdanın
Nişastanın davranışına bir şey ekliyorsun.
davranışını değiştiriyorsun. Evet. Belki de modifiye edilmiş olabilir. Asit kullanılmış olabilir. Alkali olabilir. Enzim olabilir. Enzimse bunlar tehlikelidir. Hayvansal olabilir. Mikrobiyal olabilir. Mısırsa GDO riski vardır. Biz bu kriterleri nişasta denetimlerinde bunlara bakarız.
Şimdi merak ettiğim ve birçok yerde gördüğüm ksantan gam kıvam arttırıcı olarak geçiyor. Yani
Evet.
kıvam arttırıcı parantez içinde ksantan gam diye yazmışlar.
Gamlar ve zamtlar genelde doğal bileşenlerdir. Ham madde kaynakları doğaldır. Fakat elde edilirken Proses yardımcısı olarak alkol kullanılabiliyor mesela. Saflaştırmada alkol kullanımı olabiliyor. O yüzden biz bunlara bakıyoruz. Eğer saflaştırmada mesela vanilya da böyle. Vanilya doğaldır. İşte uygundur ama saflaştırırken alkolle çözündürülüyor. Gamlarda da böyle alkol olabiliyor. Yine güvenilir bir kaynaktan helal belgesi olmasını şart koştuğumuz katkılardan bir tanesi.
Aroma vericiler diye bir noktaya yazmış ama böyle detaylandırmamış, bir şey yazmamış mesela. Aroma vericiler.
Aroma vericiler şudur.
Daha
Bakabilir
önce bir
miyim
bahsetmiştik.
görüntüsüne şeyin? Bu bir et bulyon mu? Onu merak ediyorum. Tavuk bulyon mu?
Et bulyon.
Et bulyonsa et aromasıdır. Tavuk bulyonsa tavuk aromasıdır. Sebze bulyonsa sebze aromasıdır. Yani aroma vericiler ilgili yani bulyonun kendi etse et aroması. İşte burada yine aynı şey denk geliyor. Aynı şeye geliyoruz. Aromalarda iki tane sorun var. Bir, aromanın kendisiyle ilgili sorun. İki, aromanın çözücüsüyle ilgili sorun.
Alkolün
Çözücü zaten
çözülmesi.
etil alkoldür. Yani %80-90 diyeyim ben. Bunu aromayla çözündürüyorlar. Bu şekilde muhafaza ediyorlar. Kullanırken de bu alkol girmiş oluyor. Belki izleyiciler diyecek ki hocam ya bu alkol sonuçta uçuyor. Hani kalmıyor yemek pişince. Hani alkol uçunca sorun kalmıyor gibi.
Güzel bir yorum var onunla alakalı. Onu inşallah programın sonuna doğru bir söyleyeyim size. Sorayım o yorum
O zaman
sorusunu.
yorumda mı konuşalım bunu?
Yorumda onu
Yorumda
konuşalım.
konuşalım. Alkol varsa problem. Biz buna hayır diyoruz. Etil alkole muadil alkoller var mı? Kullanabilecek var. Helal, sağlıksız olmayan muadil çözücüler de var. Bunları kullanmasını isteriz bizim sertifikalı aromalarda. Bir de aromanın kendisi var. Şimdi aroma deyince 3 tane aroma vardır. Çok kısa bilgi vereyim. Doğal aromalar, doğala özdeş aromalar, yapay aromalar. Doğal aroma ilgili ürünün kendisinden elde edilir. Yani doğal et aromasının ben hiç duymadım da portakaldan örnek vereyim. Yani doğal portakal aroması. Portakal suyu üretilirken bir distilatör tarafından tutulur. Portakal aroması uçar. Uçarken tutulur. Sonra yoğunlaştırılır. Portakaldan elde edilir. Doğal bir aromadır. Buradaki risk sadece alkoldür. Alkol de çünkü uçuyor ve tutulabiliyor burada. Alkol riski, etil alkol doğal olarak vardır burada.
Ha onu soracaktım. Doğal olarak uçuyor
Doğal
aslında.
olarak var. Buna bizim fıkıhçılar şey der. Doğal olarak kendisinde olduğu için bunu başka yerde kullanmak uygun olmaz. Bunu tekrar kendine kullanabilirsin ama der. Hani kaybetti bu aromayı, lezzet düştü. Bu aromayı tekrar kendisinden çıkanı kendisine ilave edelim.
Başka yerde kullanılmamasının illeti ne acaba?
Yani çok kısa, alkol yüksek seviyede var. Yüksek seviyede bir alkol olduğu için artık müskirat nevinden, sarhoş edici bir içki nevinden kabul edilir. Bunu kendisinin bir parçası olmaktan çıkartırsan artık bu içkidir bizim nazarımızda.
Ha, içinde
Ama
kullanacak olursam.
kendisinde varsa bu zaten kendisinde doğal olarak olan bir şey. O bizi sarhoş edecek seviyede bir alkol içermediğinden sorun yok
Sadece
denir.
alkolü alıp damıtıp elde
Tabii.
edecek
Tabii.
olursak ve onu içecek olursak zaten yine
Tabii.
alkol
Yani
içmiş oluruz.
aynen. Yani o yüzden buna hayır denir. Şimdi bu alkolde, bu aromada kritik nokta burası. O yüzden doğal aromalar kendisinde kullanılması lazım. Fakat diğer ikisi doğala özdeş ve yapay aromalar aslında ikisi de yapaydır. Sadece doğala özdeş kelimesi sanki doğalmış gibi algılanıyor. O öyle değil. Doğal aromayı kimyasal yapısını deşifre etmişler ve bulmuşlar. Karbon zinciri var ve bağlantılar var. Ben bu karbon zincirinin ve bağlantılarının aynısını nasıl elde ederim diye düşünmüşler ve elde etmişler. Aynı kimyasal yapıyı elde ettikleri için yapay olarak buna aynı doğalmış gibi manasında doğala özdeş demişler.
Şey gibi anladım. Sanki o DNA şifreleriyle kopyalanmış bir form gibi anladım ama onu yapamazlar herhalde. O
Yok.
kadar detaylı yapamazlar.
Bu yapay elde etme yöntemi şu. 8-10 tane, 15 tane katkının reaktörlerde bir araya getirilerek reaksiyonlarla yapılıyor. Ya bir karbon zinciri elde ediliyor. İşte ona amino asitler, proteinler bağlanıyor. Değişik CH grupları, OH grupları falan filan. Ben bunu nasıl elde ederim? Tamamen kimya. Kimyasal bir
Tamamen
reaksiyon.
kimya.
Ama aynı doğal yapıyı elde etmek şartıyla bunu yaparsan buna doğala özdeş. Bak sen bu portakalda hani tabiri caizse Allah bunu böyle yaratmış. Ben de bu yaratılışa uygun bir şey yaptım.
Kopyalıyorum tamamıyla
Kopyalıyorum,
neredeyse.
yapıştırmaya çalışıyorum hani bir şekilde. Buna doğala özdeş deniyor. Aslında yapaydır. Bu 8-10 tane, 15 tane, 30 tane, bazen 40 tane değişik katkının bir araya gelmesiyle yapılan bir aromadır. Yapaydır. Hem bu katkılarda sorun olabiliyor. Amino asitler, proteinler kullanılıyor. Bunlar hayvansal olabiliyor. Ve reaktörlerde reaksiyona girdiği için sen artık bunun hangi hayvana ait olduğunu bulamazsın. saflaştırmalardan geçiyor. En son çözücü olarak yine etil alkol kullanılabiliyor. Bu problem. Bir de yapay aromalar var. Yapay aromalar doğal özdeş de yapaydı ama kimyasal yapısı aynıydı. Direkt sentetik ve yapay aromalarsa kimyasal yapısının aynı olmaksızın aynı kokuyu verecek bir kimyasal yapı elde et. Bu da artık günümüzde çok zor değil. 80 tane bugün çilek aroması var. 80 ama her birisi ayrı çilek. Kimisi dağ çileği, kimisi şehir çileği, kimisi o çileği.
Yani doğala özdeşlenmemesinin nedeni ne?
Kimyasal yapısı aynı değil. Yaratılıştaki yapıyla aynı değil sadece, o kadar. Bütün bunlarda elde ederken kullanılan katkılar, şu an sertifikalı firmalarımız var, oradan iyi biliyoruz. 20-30 tane, 40 tane, 50 tane dediğim gibi katkıların bir araya gelerek kullanılarak yapıldığı için bunlarda hayvansal katkılar olabiliyor. Hayvansal katkıların menşeleri çok önemli. Yurt dışından geliyor bunlar. O yüzden aroma deyince sadece alkol sorunu varmış gibi zannediliyor. Hatta gıda mühendisleri de böyle zannediyor. Bilmiyorlar çünkü. Yani teknik elemanlar da bilmiyor bu konuyu. Aromanın kendisi de sorunlu olabilir. Aromanın kendisinde de katkılar var. Hayvansal katkılar da olabiliyor. Bunu da altını çizerek tekrar söylemek isterim.
Bu da ayrı bir dünya.
Evet.
Bambaşka bir şey. Şeker ve sirke tozu. Tabii şekerle sirke tozu ayrı.
Yani şeker kristal şekerse biz şu anda bunda çok üst seviye bir risk görmedik. Evet, hijyenik şartlar, bazı analizler önemli. Yani sağlıkla ilgili işte ağır metal vesaire, ama kristal şekere belki en alt seviyede, yani çok üst seviyede olmayan sorunlarla beraber evet diyebiliriz.
Şeker yazdığına göre tatlandırıcı koyulmamıştır değil mi? Şekerdir.
Sadece şeker yazıyorsa.
Sadece şeker yazıyor.
Bunun pancar şekeri mi, kamış şekeri mi, yoksa mısır şurubundan elde edilen bir şeker mi olduğunu bilemeyiz. Zaten mısır şurubu lobisi pancar şekeri yazılmasını lobisel faaliyetlerle kaldırttı. Yani niye? İşte biz haksız rekabete uğruyoruz. Mısırdan da elde edilse bu şekerdir. Pancardan da elde edilse bu şekerdir mantığıyla biraz düşündüler. Yani o şeker benim kanaatim kristal şekerdir de. Muhtemelen şekerdir. Ama bu mısırdan elde edilmiş mısır şurupları, glikoz fruktoz şuruplarından da şeker olabilir mi? Olabilir, evet. Mümkündür.
Evet, onu da ayrıca konuşmak lazım herhalde. Oradaki fruktozlar, glikozlar.
Tabii orası da aslında ayrı bir oturum konusu yapmak gerekiyor.
Evet. Sirke tozu?
Sirkedir bu. Ya da yani muhtemelen sirkeyi toz haline getirmişlerdir. Bu tabii en masum düşüncem. Ama eğer sirke tozu diyerek sirkenin kendi içinde bulunan asetik asiti alıp da bunu toz haline getirmişlerse, asetik asit tozuysa, bu aslında sirke tozu olmayabilir. Tabii bunu teyit etmek gerekir, bilemiyorum. Ama sirke ise bile, sirke ise bile, sirkede bizim birkaç tane sorunumuz var. Birinci sorun, gerçek sirke yaparken gerçek sirke yapamamak sorunumuz var maalesef piyasada. Gerçek sirke yaparken buna dediğim gibi asetik asit koyulabiliyor. Asetik asit sirke asididir. Sirkenin asitliğini arttırmak için bazen üretim prosesinde bir şey oluyor. Yapılamıyor, yapamıyorlar. Biraz asetik asit ilavesi yapıyorlar ve asitliğini arttırıyorlar.
Zamandan aslında, kazanmak için de olabilir mi?
Zamandan kazanmak için de olabilir, her şey olabilir. Ama bizim şifalı, faydalı olarak bildiğimiz sirke artık o sirkelikten çıkmış oluyor yani. Bir de bizim kriterlerimizde, yine programımızda sirkecilere gittiğimizde şunu görebiliyoruz. Şarap üreticilerinden şarap alarak sirke yapabiliyorlar. Evet, şarabın sirkeye dönüşmesinde fıkhen bir mahsur olmayabilir. Ama şarap üreticisinden şarap alıp da böyle bir ticari faaliyette bulunarak bu işi üretmek, biz buna evet demedik, sertifika vermedik. Çünkü şarap ticaretine burada
katkıda
bulunmuş oluyoruz. Helal işe haram karıştırıyoruz ve bunu bile bile yapmak da doğru değil. Evet, biz şimdiye kadar paranın helalliğine bakamadık. Yani helal sertifikalandırma uygulamalarımızda paranın helalliğine, para helal mi? Yani hangi bankayla çalışıyorsun falan, bu detaylara girmedik. Girmemiz zaten, girersek zaten helal ürün çıkmazdı.
Büyük
yani.
Büyük ihtimalle hani, çok ciddi başka evet, sıkıntılar.
Kesinlikle. Gelecek. Muhtemelen 10 parmağın elini geçmeyecek firma kalırdı elimizde. Buna girmemek üzere programımıza bakıyoruz. Ama bununla beraber majör bazı hatalar varsa bunlara da müdahale ediyoruz. Yani
peki şimdi gibi, bu helallik konusunda değil, tayyiplik konusuna mı giriyor? Neye girer mesela? Sirki şarapçıdan, şarap üretimi yapan bir firmadan.
Helallik konusuna girer.
Helallik konusuna
tabii
girer.
Tabii ticarete girer yani.
Ticaretin, onların ticaretine katkıda bulunmaya
tabii
girer.
Yani o ticari çarkta bulunmamak. Yani aslında burada şunu yapıyoruz. Evet, biz paranın helalliğini %100 sağlayamıyoruz. %100 sağlayamadığımız bir şeyi de hiç sağlamayalım demek Yine mecelledeki kaideye geçer. Bir şeyi tamamen yapamadığımızda tamamını terk etmenin caiz olmadığı, helal olmadığı kaidesi vardır mecellede.
Hı hı.
Evet, biz doğru banka ve paraya bakamıyoruz ama buna bakamamak hiç bakmayalım manasına gelmez. Mesela örnek vereyim. Bugün çok meşhur bira firmalarından arpayı çimlendiriyorlar.
Hı.
Sıkarak suyunu elde ediyorlar. Sonra bunu fermente ederek bira yapacaklar. Sıktılar, suyunu elde ettiler ya. Geri kalan posa.
Hı hı.
Posa, yani sorun yok. Çimlenmiş arpanın posası helaldir. Bundan alıp da malt tozu yapacak, malt unu yapacak firmalara sertifika vermedik mesela. Çünkü nereden alıyorsun ham maddeyi dedik. İki tane bira firmasını söyledi bize. Biz buna bile bile evet dememiz doğru değil. Yani GİMDES sertifikalı, GİMDES sertifikalandırma programında bile bile gidip de bir bira firmasının içinde olduğu bir çarkta, ticari çarkta bulunmanın etik olmadığını da düşünüyoruz yani.
Kurutulmuş, öğütülmüş soğan ve kurutulmuş, öğütülmüş havuç ve sığır eti diyor.
Sığır eti zaten İslami usulle kesilmiş olması lazım.
Hı
hı. Bu yerli bir ettir diye düşünüyorum. Hı hı. İthal etse bu daha riskli bir durum. Bu et tozudur diye düşünüyorum. Et tozu olabilir. Et tozuysa, eğer ithal et tozuysa daha tehlikeli. Şimdi tam hatırlamıyorum. Acaba hala ithal, yani et tozunda ithalat var mı diye hatırıma gelmedi şimdi. Ama bakmak lazım. Eğer hala et tozunda bir ithalatımız varsa bu zaten ciddi bir risktir. Çünkü
o zaman dışarıda.
Tabii yani nereden geliyor, ne yapıyor? Ama etse, ithal etse daha riskli. Yerli etse yine İslami usulle kesilmiş olması gerekir. Hı hı. Bu soğan tozu gibi baharat tozlarında da
havuç tozu.
Evet, havuç tozu şu risk oluyor. Bir takım hileler, taşişler yapılabiliyor. Yani soğan pahalı oluyor. İşte sarımsak tozu pahalı oluyor. Buna bir takım nişasta ekleyelim. Bir takım işte maltodekstrin ekleyelim. Bir şeyler koyarak böyle onu çoğaltmaya gidilebiliyor. Evet, bir de oraya bakmak gerekiyor. Yani ne kadar acaba saf bir soğan tozu? Çünkü çoğunlukla yurt dışından geliyor bunlar da.
Tozu taşiş yapmak çok daha kolay değil mi?
Tabii, o yüzden biz hep şey deriz. Hani granül bir ürünse, yani mesela fındık, pirinç fındıksa daha kolay ayırt edilebilir. Ama fındık tozuysa direkt sertifikalı yerden almanız lazım deriz. Çünkü fındık tozuna leblebi tozu karıştırırlar, nohut tozu karıştırırlar, yer fıstığı tozu karıştırırlar. O yüzden baharatlarda da böyle. Bilya kekikte sorun olmaz, bilirsin. Karabiber tanede, ama karabiber tozunda ben çok net biliyorum. Kokluya kokluya karabiber kokusu alamadığım karabiber gördüm ben yani.
Evet.
Biraz suyla karıştırınca nişastaya karabiberi yedirmişler. Biraz renklendirici piyasaya vurmuşlar, geçmişler. Maalesef yani orada da çok ciddi bir şey var.
Sığır eti %0.01 diye gösteriyor bu arada.
Az kullanmışlar. O
çok
da
az
işte
kullanmış.
Evet yani zaten aromalarla, şunlarla bunlarla
yeterince verebiliyorlar.
Evet, o lezzeti vermeye çalışmışlar.
İz miktarda buğday, yumurta, süt ve süt ürünleri, hardal, soya, çam fıstığı ve susam içerebilir. Bu ne demektir iz miktarı?
Onu şundan dolayı yazıyorlar. Biraz zorunluluk gibi oluyor.
Hı hı.
Şimdi bunu yazmazlarsa ve bu üründe o bahsettiği şeylerden bir tanesinden bulaş olsa ve birisi de alerji olsa çok ciddi bir cezai müeyyideye çarptırılırlar. Bunu yazarak alerji reaksiyonlarında bak biz bunu beyan etmiştik. Sen bunu yememen lazımdı. Madem alerjim vardı bunlara. Çünkü o bahsettiğin şeyler hepsi alerjik reaksiyon veren ve yüksek seviyede verebilen hassasiyet sahibi insanlara maddeler. O yüzden onu belirterek biraz aslında sosyal sorumluluktan kurtuluyorlar diyelim yani firmalar.
Yani sadece bulyon için bir programı bitirdik ve hızlı hızlı geçmeye çalıştık bir de.
Bir de şunu söyleyeyim. Belki en başta söylemem lazımdı. Bulyon kelimesi sadece bulyon olarak piyasada var zannetmeyelim. Yani bunu sadece evlerde biz risk olarak görmeyelim.
Hı hı.
Bugün piyasada, restoranlarda, çorbalarda, et yemeklerinde, sebze yemeklerinde belki bulyon kullanıyor musun diye sorduğunda kullanmıyorum diyor. Ama harç kullanıyor. Ya da çeşni kullanıyor. Hocam biz çeşni kullanıyoruz diyor. Aynı şey aslında.
Ha.
Bunun toz halini düşün. Onun toz haline de çeşni demişler. Ya da harç demişler. İşte kebap harcı. Ya da kebap miksi. Döner harcı, döner miksi. Döner kombi. Kombi diye de geçebiliyor bazen.
Evet, evet, evet. Duydum.
Yani bu çok ciddi bir risk. Ben bazen restoranlara hani sorgulayarak, seçerek yemeye çalışıyoruz. Hiçbir şey yemeden çıktığım oluyor. Çorbada bulyon var. Et yemeğine bulyon koymuş. Ispanak yiyeyim dedim ben. Ispanakta da çeşni koymuş. Yani hiçbir şey yemeden salata yiyecektim. Onu da dedim yani gideyim başka bir yerde bari yiyeyim. O yüzden hani bulyonun diğer isimleri de çeşni, mix, kombi, harç gibi Bunları da sorgulamak gerekir.
Ya bu çok ciddi bir sıkıntı. Evet, sadece bir et bulyondan bir program bitti. Oysa ben daha yorumlar falan düşünüyordum ama yorumlara vakit kalmadı.
Bulyona alternatif olarak da biz et, kemik suyu, kemik suyu kaynatarak kendi evinizde kendi doğal bulyonunuzu
Son
yapabilirsiniz.
zamanlarda marketlerde ufak ufak görmeye başladım
Var,
galiba öyle
evet.
et
Daha
suyu,
doğal.
ilik suyu, kemik suyu gibi
Buna
inşallah.
baharatlarla işte bir takım sebze, kereviz, defneyle çeşitlendirerek işte et koyarak, tavuk koyarak, tavuk bulyon, et bulyon evlerde gayet biz de öyle yapıyoruz yani.
Evet. Allah razı olsun hocam. Çok güzel bir program oldu. Yani daha kısa sürede belki bunu geçeriz ve yorumlara gideriz diyordu ama yoruma gidemedik. Bir sonraki bölümde inşallah sizden gelen yorumların biraz daha detaylarına gireceğiz. Yorumlarınızı okuyacağız ve yorumlara dair de cevaplar alacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.